Ayrım 4, Peygamberden sonra. Leslie Hazelton, sayfa 32. Ayşe'nin üzerine atılan iftiralara, suçlamalara karşı masum olduğuna hiç kuşku yoktu. Ayşe genç, inatçı ve kibirli olabilirdi ama güçlü bir siyasi bilince sahipti. Geçici bir ilişki için kendisi bir yana babasının durumunu riske atması düşünülebilir miydi? Mümkün değildi bu. Hazreti Peygamber'in en sevdiği karısının tanınmış ailelerden birinden bile olmayan basit bir askerle ilişki kurması mümkün olabilir miydi? Ayşe'nin aklından bile geçmezdi böyle bir şey. Zaten Safvan adlı o asker de zor durumda kalmış olan hanımefendisine karşı tam beklendiği gibi büyük saygı göstermiş, onun durumuna uygun bir şekilde davranmıştı. Bunun dışında düşünmek, konuşmak büyük bir iftira, bir küfürdü. Bir insan böyle bir şeyi nasıl düşünebilirdi? Hiç kuşkusuz Hazreti Muhammed böyle kötü şeyler düşünmedi. Belki de çok sevdiği genç karısını çölde yalnız başına bıraktığı için üzülmüş olmalıydı. Bu nedenle dedikodu ve iftiraların bir süre sonra kesileceğini, duracağını düşünerek onları aldırmadı. Ama böyle düşünerek bölgenin durumunu tam olarak okuyamadı. Şairler bir gece içinde çalışmaya başladılar. Onlar dedikodu yazarlarıydı, fırsat kollayan yazarlardı. O devrin insanları eğlendiren adamlarıydı ve yazdıkları da övgü şiirleri değil, o devrin Arapça şiir tarzına uygun taşlamalar, hicivlerdi. Kelime oyunları ve çifte anlamlarla süslü olan bu şiirler kısa zamanda herkesin ağzına düştü, her yere yayıldı. Dikenli, kafiyeli beyitler ok gibi kalplere saplandı, dostlukların, birliklerin verilen sözlerle, el sıkışmalarıyla sağlandığı bir toplumda sözlü saldırılar daha güçlü oluyordu ve erkekler verdikleri sözleri tutmalarıyla tanınırlardı. Medine bölgesinde çok geçmeden pek çok insan alaycı, küçümser ve imalı sözlerle konuşmaya başladı. Kuyu başlarında, sebze bahçelerinin duvarları arkasında, hurma ağaçları altında, hanlarda, pazarlarda, ahırlarda, hatta camilerde, 8 millik Medine Vadisi'nin her yerinde insanlar her zaman olduğu gibi skandalı konuşarak, dedikodu yaparak eğlenmeye başladı. Hazreti Muhammed bir süre sonra sorunu görmezden gelemeyeceğini anladı. Ayşe'nin masum olması yeterli değildi. Herkesin onu masum olarak görmesi gerekiyordu. Medine'de güçlü bir lider olarak kabul edildiğinden kuşkusu yoktu. Ama güneyde Mekke hala ona karşıydı ve iki büyük savaştan sonra bile 5 yıl daha ona baş eğmeyecekti. İmalı, alaycı taşlamalar, hiciv şiirleri bu tüccar şehre ulaştı ve orada coşkuyla karşılandı. Hazreti Muhammed zor durumda kalmıştı. Ayşe'yi boşarsa aldatıldığını kabul etmiş gibi görünecekti. Onu geri alsa bu kez de aldatılmış yaşlı bir koca durumuna düşecekti. Her iki halde de sadece Medine lideri olarak değil, İslami otoritesi de sarsılmış olacaktı. İnanılacak gibi değildi ama yeni inancın geleceği genç bir kadının ününe bağlı gibi görünüyordu. Hazreti Muhammed bir süre düşündükten sonra Ayşe'yi cami duvarına bitişik olan kulübesinden çıkardı ve babası Ebu Bekir'in yanına gönderdi. Ayşe orada gözlerden uzak, evden dışarıya çıkmadan yaşamına devam ederken birden hastalanıp babasının evine gönderildiği haberi etrafa yayıldı. Fakat dedikoducular buna inanmayacaklardı elbette. İnsanlar onun gerekeni yaptığını, utancından yüzünü herkesten sakladığını söylüyorlardı. Ayşe'nin hayatında ilk kez olarak söylediği hiçbir şeyin ve bir tarihçi onun çok şey söylediğini yazdı, yararı olmayacaktı. Ayşe kızdı, öfkelendi, gururu yaralandı, iftiracılara karşı öfkesini gösterdi. Ama bunların hiçbiri işe yaramadı. Hala olayın etkisinde olarak Ayşe yıllar sonra Safvan adlı askerin iktidarsız olduğu, hiçbir kadına dokunmadığı haberini yaydırdı. Ama bunun da bir etkisi olmadı ve Safvan da erkekliğini kanıtlamak için ortaya çıkamadı. Çünkü uzun zaman önce bir savaşta ölmüştü. Zor durumda olan genç Ayşe sonunda onun gibi bir genç kızın yapabileceği bir şeyi yaptı. Ağladı Ayşe. Belki ağlaması da biraz abartılı oldu ama onun o durumunda bunu doğal görmek, anlamak gerekir. Daha sonra ağlamaktan vazgeçemedim ama bir süre sonra ciğerlerimin patlayabileceğini düşündüm ve kestim ağlamayı diye konuştu. Bir kolyenin kaybolması olayının bu kadar büyük sorun yaratmasının kötü bir şans eseri olduğunu söyleyebilirsiniz tabii. Bu olaya muhafazakar Müslüman din adamlarının söylediği gibi, bir kadının evinde oturmayıp ortalıkta dolaşırsa neler olabileceğine dair bir örnek olarak bakabilirsiniz. Buna karşıt olarak tarihte her zaman olduğu gibi, kadının suçu olduğu gibi cinsel bir sorun olarak da görebilirsiniz bunu. Ya da Ayşe'nin Hazreti Muhammed'in genç karısı olarak kıskanılmış olması ve kişiliği nedeniyle de bu sorunları yaşadığını söyleyebilirsiniz. Hazreti Muhammed 25 yaşında evlendiği 40 yaşındaki ilk kadını Hatice'ye, kadın ölene kadar sadık kaldı, başka bir kadınla evlenmedi. Vahyin korkusundan kurtulmak için onun kollarında sükûnet buldu Hazreti Muhammed. O kadının sesi ona güven verdi ve görevinin büyük değerini anlattı, doğruladı ona. Hazreti Muhammed ondan sonra kaç kez evlense de Hatice'de bulduğu mutluluğu bulamadı. 20 yaşın altında bir genç kızın ölmüş bir kadının kutsanmış anılarına rakip olabilmesi mümkün olabilir miydi? Zaten böyle bir şeye 20 yaş altında bir genç kızdan başka kim cesaret edebilirdi ki? Ayşe daha sonra birçok kez ölümünden sonra gelmiş olmama rağmen Hazreti Peygamber'in diğer karıları içinde Hatice'den başkasını kıskanmadım diye konuştu. Aslında bu doğru değildi. Başka eşlerden birinin güzelliğinden söz edildiği zaman Ayşe hemen sinirlenirdi. Ama Hatice onun gerçekten kıskandığı kadın oldu. Hazreti Muhammed'in ilk karısı hiç kuşkusuz ölmüş olduğu için aleyhinde konuşulması mümkün olmayan bir kadındı. Hazreti Muhammed bunu açıkça söylemişti ve Ayşe onu eğlendirmeye çalışırken Hatice'ye laf atmaya çalıştığı zaman Hazreti Muhammed hemen engellerdi onu. Hazreti Muhammed'i güzelliğiyle cezbetmek için ona bir soru sormak hoşuna giderdi sanki Ayşe'nin. Bir gün sadece bir genç kızın sorabileceği ve yıllar sonra olayı anlatırken yaşlı bir kadının üzüleceği, pişmanlık duyacağı bir soruydu bu. Ayşe bir gün Hazreti Muhammed'e tam da ona yaraşır bir dille, başka hiç kimse Hazreti Muhammed'le bu kadar açık konuşamazdı. Allah ona daha iyilerini vermişken nasıl oluyor da o dişsiz yaşlı kadının anısına bu kadar sadık kalabildiğini sordu. Ayşe'nin bu soruyu eğlence olsun diye etkisinin ne olacağını hiç düşünmeden sorduğunu anlayabilirsiniz. Fakat soru genç ve hayat dolu insanların yaşlı ve ölmüş insanlara karşı saygısız davrandıklarını gösteren bir tarzda zalimce sorulmuştu. Ve Ayşe bir an için Hatice'ye bu şekilde üstünlük sağlayacağını düşünmüş olsa bile Hazreti Muhammed'in cevabı onu hemen susturdu. Hazreti Peygamber, "Hayır, Allah aslında onun yerine daha iyisini göndermedi bana," diye cevap verdi. "Allah diğer kadınların çocuklarını tutarken bana onun çocuklarını bahşetti." İşte her şey söylenmişti. Hatice sadece tüm eleştirilerin ötesinde olmakla kalmamış, Hazreti Peygamber Ayşe'nin hamile kalmamasının da onun hatası olduğunu belirtmişti. Ayşe ona bir bakire olarak gelmişti ama kadınların anne olarak değer kazandıkları bir toplumda o bir anne değildi ve asla da olamayacaktı. Ayşe o zaman karar aşamasına geldi. Yoksa daha önce de düşünmüş müydü bunu? Çünkü Ayşe'nin kendini bulması için bir karara varması gerekiyordu. Bu çocuksuz genç kadın Hazreti Peygamber'in ölümünden sonra onun dullarına dendiği gibi inançlıların anaları denen grubun lideri olmak istiyordu. Onların lideri olarak onlar adına konuşacak, inançlıların anası olacak, her hükümdar ona danışacak, hiç kimse onun kararlarına karşı çıkamayacaktı. Çocuğu olmamasına rağmen Ayşe tüm Müslümanların anası olacaktı. En azından kendisini öyle görüyordu. Cesur, inatçı, kötü görünse bile açık konuşan Ayşe hep bu hikayenin ortasında oldu ve adı geçen her erkeğin boynuna sözlü halkalar geçirdi. Sadece bir erkek onun etkisi dışında kaldı ve o da Hazreti Muhammed'in kolye olayında danıştığı kişiydi. Bölüm 3. Hazreti Muhammed'in halefi olacak bir tek kişi varsa o da kuzeni ve Şiilerin kendilerinden kabul ettiği Hazreti Ali'ydi. Hazreti Ali'nin takipçilerine kısaca Şiiler adı verildi. Hazreti Ali İslam inancını kabul eden ilk erkek oldu. Hazreti Ali o zaman sadece 13 yaşındaydı. Ama bunu bir insanın hayatındaki en önemli olaylarını hatırladığı gibi çok net olarak hatırlıyor. Hazreti Muhammed'in melek Cebrail'le ruhani sarsıntı yaşadığı karşılaşmasından sonra oldu bu. Hazreti Muhammed bir insan olarak kutsalla yüz yüze gelmenin korkusu içinde Hatice'nin kollarına sığındı. Ve Hatice ona, "O gerçekten bir melek, şeytan değil ve sen bu halkın peygamberi olacaksın." dedikten sonra yakın akrabalarını çağırdı ve onların desteğini istedi. "Hanginiz bu kutsal görevde bana yardım edeceksiniz?" diye sordu. Hazreti Ali daha sonra olayı, herkes geriye çekildi ama ben hepsinden küçük olduğum, gözlerim hasta, en şişman ve bacaklarım en zayıf olduğu halde, "Ey Allah peygamberi, ben bu görevde senin yardımcın olacağım." diye konuştuğum şeklinde anlattı. Gözleri mi bozuktu, şişman mıydı, bacakları mı sıskaydı? Hazreti Ali bunları söylerken kendisiyle dalga mı geçiyordu acaba? Kendisi olarak tanımladığı kişi, inançlı Şiiler arasında çok popüler olan, renkli kıyafetli, cesur ve Sünnilerden hiç çekinmeyen kişiye hiç benzemiyordu. Lübnan'dan Hindistan'a kadar uzanan Şii topraklarında, sokak satıcılarının tezgahlarında satılan posterlerde, beceriksiz bir çocuk değil, 40 yaşlarında yakışıklı bir adam vardı. Düzeltilmiş kısa sakalı altında güçlü bir çene, kalın düzgün kaşlar, yukarıya doğru bakan siyah gözler görülüyordu. Bazıları onu Hazreti İsa'nın bilinen portresine benzetebilirdi ama onun yüzünde daha güçlü bir anlam ve fiziksel bir canlılık vardı. Sonra bir de kılıcı vardı onun. Bazen sırtında, bazen oturduğu yerde bacaklarının üstünde duran bu kılıç, İslam dünyasında, Hristiyan dünyasındaki Kral Arthur'un kılıcı Excalibur'dan bile daha ünlü olacaktı. Excalibur gibi olan bu kılıcın da doğaüstü bir gücü vardı. Ucu bir yılan dili gibi çatallıydı ve ona Zülfikar diyorlardı. Aslında çatallı ya da yarık olan kılıcın ucu değil, onun vurduğu vücutlardı. Bu nedenle ona yarıcı ya da kesici, bölücü demek daha doğru olurdu. Aslında bu kılıç Hazreti Muhammed tarafından verildi Hazreti Ali'ye. Buna miras da denebilir. Hazreti Ali bu kılıçla bir savaşa katılıp birçok yarasına rağmen sağ olarak çıktıktan sonra Hazreti Muhammed ona Asadallah, Allah'ın aslanı adını verdi. Hazreti Ali bu nedenle pek çok resminde ayaklarının dibine kıvrılmış muhteşem yeleli bir aslanla birlikte sakin ve güçlü bir ifadeyle ileriye bakarken görülür. Allah'ın arslanı adı hem ruhani hem de fiziksel güç ifade etmesi için verildi Hazreti Ali'ye ve her yerde görülen o posterlere bakanlar da bunu hisseder. Çıkık elmacık kemikleri, sürmeli gözleri, başına sarılı, omuzlarına dökülen yeşil kefiyesi, Hazreti Muhammed'in klanının bayrağından alınmış İslam yeşili, dağ ve çöl insanını hatırlatan bir renktir, ile Hazreti Ali mükemmel bir İslam erkeği olarak gösterilir. O halde Hazreti Ali 13 yaşındayken miyop ve sıska bacaklı bir çocuk olduysa bile bunun ne zararı olacaktı? Şii Müslümanların söylediği gibi bunlar doğrudan yapılmış portreler değil, temsili resimlerdir. Bunlar Hazreti Ali duygusunu ifade ederler. Onun onlar için ne demek olduğunu gösterirler. Hazreti Muhammed tarafından eğitilmiş, İslam'a kazandırılmış bir insandır o ve onun İslam ve inanç anlayışı herkesinkinden daha güçlüdür. Hazreti Ali'nin dünyanın en yakışıklı erkeği olmamış olmasının ne önemi olabilir ki? O ruhlarda yaşıyor ve hayatta olduğu zamandan daha çok etkili oluyor, daha büyük saygı görüyor. Hazreti Muhammed genç kuzeninden bu kesin sözleri duyduğu anda anlamış gibiydi onu. Hazreti Ali daha sonra, Hazreti Peygamber kolunu boynuma doladı ve oradakilere, "Bu çocuk benim kardeşim, güvendiğim ve benim halefim olacak kişi, onun için onu dinleyin, itaat edin ona," dedi. O zaman diğerleri ayağa kalktılar ve babama, "Sana oğlunu dinlemen, ona itaat etmen emredildi," diyerek alay ettiler onunla diye anlattı. Olay bu şekilde anlatıldığı zaman açık olarak anlaşılıyor. Hazreti Muhammed Hazreti Ali'yi halefi olarak göstermişti ve bu aynı zamanda İslam'ın ne anlama geldiğinin de ilk işaretiydi. Babanın oğul üzerindeki geleneksel otoritesi devrimsel olarak tersine çevriliyor, eski düzenin değiştiği ima ediliyordu. Artık hiçbir kabile diğerleri üzerinde üstünlük sağlamayacaktı. Bir klan içinde hiçbir aile, bir kabile içinde hiçbir klan diğerlerinden üstün olamazdı. Bir Allah'ın gözünde herkes eşitti. Herkes yeni İslam toplumunun onurlu bir üyesiydi. Fakat Hazreti Ali'nin anlattığına göre bunlar ciddiye alınmadı. Söylenenlerin ciddi olarak dinlenip dinlenmediği de bilinmiyor zaten. Hazreti Ali henüz çocuktu. Zülfikar bir yana hafif bir kılıcı bile kullanamazdı. Hazreti Muhammed ise amcasının evinde büyümüş, kendi parası olmayan bir insandı ve zenginliği ancak Hatice ile evlendikten sonra görebildi. Akrabalarının hayat boyunca sakin, basit bir adam olarak tanıdığı Hazreti Muhammed'in birdenbire Allah'ın elçisi olarak ortaya çıkması çoğuna anlamsız geliyordu. Bir halef tayin etmesi bir yana, onun peygamberliğini ilan etmesi pek çoğuna saçmalık olarak göründü. Aslında ortada halef tayin edilecek bir durum da yoktu onlara göre. O günlerde İslam'a inanan sadece 3 kişi vardı. Hazreti Muhammed, Hatice ve Hazreti Ali. Mantıklı bir insan yeni bir inancın ortaya çıkacağına, Arabistan'ın birleşeceğine ve bir imparatorluk olacağına nasıl inanabilirdi? Aslında Hazreti Muhammed'in miras olarak bırakacağı bir şeyi de yoktu. Ama bunlar gelecek 20 yıl içinde değişecekti. İslam'ın eşitlik mesajı yayılırken, Hazreti Muhammed'in otoritesi büyüyüp güçlenirken, kabileler, kasabalar birbiri ardına yeni inancı kabul edip vergiler ödemeye başlarken, İslam toplumu güçlenip zengin olmaya başladı. Hazreti Muhammed ölüm döşeğinde yatarken hemen bütün Arabistan yarımadası İslamiyet'i kabul etmişti. Ve o yıllar boyunca Hazreti Muhammed her zaman herkes geri çekilirken kendisine inanan Hazreti Ali'ye ne kadar değer verdiğini söyledi. Hazreti Peygamber, ben Hazreti Ali'denim, Hazreti Ali de benden, o bana inanan herkesin koruyucusudur diye konuştu. Söylediğine göre Arun Hazreti Musa için neyse Hazreti Ali de onun için oydu. Hazreti Ali'yi sadece inananlar sever ve ondan sadece din değiştirenler nefret eder dedi. Ve Hazreti Ali'yi bilge ve aziz olarak kabul eden mistik sufilere ben bilgiler şehriyim ve Hazreti Ali de onun kapısı demiştir. Şii din adamları bu sözü hala Hazreti Muhammed'in Hazreti Ali'yi halefi olarak tayin ettiğini göstermek için söylerler. Ama son konuşmalarda hiçbir yerde halef kelimesi açık olarak söylenmemiştir. Hazreti Peygamber açık olarak ben öldükten sonra lideriniz olarak tayin ettiğim adam budur dememiştir. Bu durum hiçbir zaman açıkça konuşulmamış, hep ima edilmiştir. Ve bu nedenle de bazıları söylenenleri kanıt olarak kabul ederken bazıları belirsiz, karmaşık bulmaktadır. Fakat açık olan bir şey vardır. Sünni ya da Şii, hiç kimse Hazreti Muhammed ile Hazreti Ali'nin olağanüstü yakınlığını inkar edemez. Aslında ikisi birbirlerine o kadar yakındı ki, Hazreti Peygamber'in hayatının en tehlikeli zamanında Hazreti Ali onun yerini aldı. Mekkelilerin Hazreti Muhammed'i öldürmek istedikleri ve onun Medine'ye kaçtığı gece yaşandı bu olay. Suikastçılar onun sabah karanlığında sabah namazı için dışarıya çıkmasını evinin önünde beklediler. Onu öldürmek istemelerine rağmen Arap adetlerine uymuş ve evine girmemişlerdi. Hazreti Ali, Hazreti Muhammed'in Ebu Bekir ile beraber kaçması için plan yapmış ve suikastçıları kandırmak için geride kalmıştı. O gece Hazreti Muhammed'in evinde yatan, sabah onun elbiselerini giyip hayatını riske atarak dışarıya çıkan kişi Hazreti Ali'ydi. Ve suikastçılar evden çıkan adamın o olduğunu görünce saldırmaktan vazgeçtiler. O gece Hazreti Muhammed'in yerini alan Hazreti Ali, daha sonra kendisi de oradan kaçtı ve yürüyerek Medine'ye gitti. Hazreti Ali'nin Hazreti Muhammed rolü oynaması bir yerde kaderin oyunuydu. İki kuzen arasında 29 yaş fark vardı ama ilişkileri mükemmeldi. Çünkü ikisi de çocukken diğerinin evinde yaşamıştı. Hazreti Muhammed babası öldükten sonra amcası Ebu Talib'in evine yerleştiğinde Hazreti Ali henüz doğmamıştı. Ve yıllar sonra Ebu Talib mali sıkıntı çekerken Hazreti Muhammed Hatice ile evlenmiş, onun ilk kocasından kalan işi yönetmeye başlamıştı. Sonra da amcasının en küçük oğlunu evine aldı. Hazreti Ali, Hazreti Muhammed'in 4 kızıyla birlikte büyüdü ve onunla Hatice'nin oğulları oldu. Hazreti Peygamber Hazreti Ali'ye ikinci baba, Hatice de ikinci anne oldu. Zamanla iki erkek arasındaki bağlar daha da güçlendi. Hazreti Ali baba tarafından Hazreti Muhammed'in birinci derece kuzeni olmakla kalmadı. Hazreti Muhammed onu başkalarının da istemesine rağmen kızı Fatıma yani Fatma ile evlendirdi. Fatıma'yı isteyen diğer iki erkekten biri Ayşe'nin babası Medine'ye kaçarken Hazreti Muhammed'in yanında olan Ebu Bekir, diğeri de İslami Arabistan dışına bütün Orta Doğu'ya yayan Ömer'dir. Fakat Ebu Bekir ve Ömer kızlarını Hazreti Muhammed'le evlendirmelerine karşın o Fatıma'yı istedikleri zaman kızını onlara vermedi. Bunun anlamı açıktı. Vermenin almaktan daha onurlu olduğu bir toplumda kızını veren bir adam daha onurlu sayılırdı. Ebu Bekir ve Ömer kızlarını verdikleri halde Hazreti Muhammed damat olarak Hazreti Ali'yi seçti. Hazreti Peygamber kızıyla Hazreti Ali'nin evliliğinin ne kadar özel olduğunu göstermek için düğün törenini kendisi yapmakla kalmadı. Aynı zamanda bir şart koştu onlara. Onlar da onun Hatice ile evliliğini örnek alacak ve tek evlilik yapacaklardı. Hazreti Peygamber sanki Hazreti Ali ile Fatma'nın yeni bir Hazreti Muhammed Hatice çifti olmasını ve onların sahip olamadığı erkek çocuklara sahip olmalarını ister gibiydi. İstediği de oldu. Hazreti Muhammed'in kendi erkek çocuğu olmamıştı ama bir süre sonra Hasan ve Hüseyin adlı iki erkek torunu oldu. Aralarında bir yaş fark olan çocuklar dedelerinin göz bebeğiydi. Hiçbir sevginin torun sevgisi kadar temiz olmadığı söylenir ve Hazreti Muhammed'le yaşayan en mutlu dedelerden biri oldu. Bazen çocukları dizlerini alıp öper, okşar, saatlerce oynardı onlarla. Bazen Allah'ın elçisi olduğunu bile unutur, yere diz çökerek onları sırtına bindirir, neşeli kahkahalarını dinlerdi. Bu iki çocuk gelecekti. Şiilerin söylediği gibi İslam'ın geleceği de onlar. Bu geleceği de Hazreti Muhammed'den sonra Hatice'ye en sadık, onu çok seven kişi olan çocuklarının babası Hazreti Ali sağlayacaktı. Dördüncü ayrımın sonu. Sayfa 42.